Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayetlerden bir tanesini inşallah paylaşmak istiyorum. Niye en önemli? Çünkü bu ayet-i kerime başlı başına muhtevası itibariyle Peygamber Efendimizin de pek çok hadis-i şerifinde işaret buyurduğu üzere en faziletli ayetlerden bir tanesi. Hepimizin bildiği, sık sık okuduğu, gerek namazdayken, gerekse daha sonraki vakitlerde, yatarken, kalkarken, gündelik telaşemiz içinde çok sık okuduğumuz bir ayet-i kerime, Ayetel Kürsi. Hepimiz bu ayet-i kerimeyi pek çok kez okuduk, okuyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz. Ama muhtevası hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Şimdi inşallah biz bir ayet köşemizde bu ayet-i kerime hakkında kısa bir malumat vermek istiyoruz. Geçtiğimiz programlarda Fatiha suresinden başlamış ve o sureyi ayet ayet işlemiştik. Bu surenin faziletleri hakkında durmuştuk. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'in geneli hakkında. Bütün ayetler faziletlidir, bütün ayetler değerlidir. Hepsi Allah'ın kelamı olma şerefiyle diğer sözlerden ayrıdır, üstündür. Ama bu ayet-i kerimeler içinde de çeşitli vesilelerle diğerinden daha üstün kabul edilen, böyle olduğu haber verilen ayet-i kerimeler vardır. İşte Ayetel Kürsi diyebildiğimiz Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi muhteva itibariyle Allah-u Teala'dan bahsettiği, onun hususiyetlerini, onun özelliklerini, sıfatlarını anlattığı için daha faziletli kabul edilmiştir. Bu ayet-i kerimenin faziletleri hakkında Peygamber Efendimiz'den de, ashab-ı kiramdan da nakledilmiş pek çok rivayet vardır. İnşallah sırasıyla bunları da işleyeceğiz. Neden önemli? Biraz önce dediğim gibi, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti muhteva itibariyle, şeref itibariyle Allah'ın kelamı olduğu için üstündür, faziletlidir. İnsan sözlerinden daha değerlidir. Ama bir Ebu Leheb'in anlatıldığı, azılı bir müşriğin anlatıldığı, onun özelliklerinin anlatıldığı, Allah'ın ona lanetinin, işte onun hakkındaki cezalarının anlatıldığı bir sureyle, bir ayet-i kerimeyle Allah'ın bizzat kendisinin vasıflarının, hususiyetlerinin ve sıfatlarının anlatıldığı bir ayet-i kerime muhteva itibariyle eş değildir. Alimlerimizin bir kısmı her biri Kur'an ayeti olmak sebebiyle faziletli olsa da bu ayetler içinde diğerlerinden daha üstün, daha faziletli olanlar bulunduğunu söylemişlerdir. İşte bugün bahsetmeye çalışacağımız, üzerinde duracağımız ayet-i kerime Ayetel Kürsi, bu manada Kur'an-ı Kerim'in en şerefli, en faziletli ayetlerinden birisi kabul edilir. Eskiler şaraful mekan bil mekin derlerdi. Bir yerin şerefi orada bulunanladır. Onun orada bulunan, orada oturanla ölçülür. İşte bu manada ayet-i kerimelerin her biri şerefliyken içinde Allah'ın bizzat kendisinin vasıflarının anlatıldığı bir ayet-i kerime muhteva itibariyle de diğerlerinden üstün kabul edilmiştir. Bu ayet-i kerimeye neden Ayetel Kürsi denilmiştir? Çünkü Vesi'a kürsi yuhus semavati vel art kısmında, ayetin bir cüzünde kürsi kelimesi geçmektedir. Bu sebeple bu ayet-i kerimeye Ayetel Kürsi ismi verilmiştir. Müslim'de Müsafirun 258. hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramdan Übey bin Kab'a Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüdür diye sormuş. Übey bin Kab Ayetel Kürsi diye cevap verince onu tebrik etmiştir. Aynı şekilde yine Übey bin Kab'tan rivayet edilen bir hadise vardır. Bu hadiseye göre bir gün Übey elindeki bol miktarda bulunan hurmalarını insanlara dağıtmak, infak etmek istemiş. Fakat her geçen dakika bunların ufak tefek azaldığını, aşırıldığını fark etmiş. Ve şeytanlara tabi bir cinin buna musallat olduğunu, Übey'i bundan vazgeçirmek üzere hurmayı azaltmaya çalıştığını anlamış. Onu takip etmiş, yakalamış ve onunla biraz konuşunca kimliğini ve niyetini anlamış. Übey o yakaladığı varlığa kendilerinden nasıl kurtulacağını sorunca da Bakara suresindeki kürsi ayeti, yani ayetel kürsiyi okumak suretiyle demiş o varlık. Devamla da onu akşam okuyan sabaha kadar, sabahleyin okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur diye eklemiş. Sabah olunca Übey bin Ka'b durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş. Onun söylediklerini söylemiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de habis, yani şeytan doğru söylemiş buyurdu. Buna benzer bir rivayet Ebu Hureyre'den de rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e benzer bir hadiseyle gelen Ebu Hureyre'ye de Peygamber Efendimiz yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır buyurmuştur. Başka hadis-i şeriflerde de var. Mesela Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte yatağına girerken Ayetel Kürsi'yi okuyanı Allah Teala'nın koruyacağını, şeytanın ona yaklaşamayacağını haber verir. Başka ayet-i kerimelerde sabah okunduğunda akşama kadar, akşam okunduğunda sabaha kadar Allah'ın melekleri vasıtasıyla o insanı koruyacağını bildirir. Daha pek çok fazileti var hadis kitaplarında, tefsir kitaplarında geçen. Biz şimdi bunları bir özet kabilinden zikretmek suretiyle bu kadarla yetinelim. Bu ayet-i kerimenin muhtevasına, manalarına girmeye çalışalım inşallah. Estaizu billah, bismillah. Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm diye başlayan bu ayet-i kerimede biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala'nın vasıfları anlatılmaktadır. Başlangıcı Allahu la ilahe illahu. Allah öyle bir Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur şeklinde bir giriş cümlesiyle başlar. Bu ifade bir taraftan Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, vahdaniyeti ifade ederken bir taraftan da İslam'ın en temel prensibi olan tevhidi vurgulamaktadır. Demek ki Allahu Teala en bariz vasfı, en büyük vasfı kendisinden başka bir ilah bulunmamasıdır. Hakiki, gerçek, mabut, hüküm koyacak, insanları idare edecek, onların ihtiyaçlarına, dualarına karşılık verecek bir ilah, bir mabut bulunmamasıdır. O halde Allah dışındaki insanların peşlerinden koşmuş olduğu her türlü ilah vasfını sahip, put ve benzeri bütün yalancı tanrılar merduttur. Allah tarafından reddolunmuştur. Bu ayet-i kerimede Allah lafzı ilk defa başında geçer. Bundan sonra içlerinde pek çok zamirle, hüve ve hü şeklindeki zamirlerle tam 17 yerde Allah ismi veya Allah vasfı zamirlerle işlenmiştir. Bir ayet-i kerime içerisinde 17 defa Allahu Teala'ya izafette bulunmuştur. La ilahe illahu. Hiçbir ilah yoktur ondan başka veya sadece o vardır. Bu bizim de kelime-i tevhid olarak zaman zaman eşhedü ekleyerek kelime-i şehadet olarak ifade ettiğimiz lafız aslında Araplar için, cahiliye Arapları için çok büyük bir anlam taşıyordu. Biz şimdi atalarımızdan, babalarımızdan, annelerimizden öğrendiğimiz gibi çok fazla manasını düşünmeden, bilmeden tekrar edip duruyoruz. Ve tek bir cümleyi söylediğimizde nasıl Müslüman olduğumuzu, nasıl cennetlik olduğumuzu, cehennemden nasıl uzak tutulduğumuzu bir türlü anlayamıyoruz. Halbuki sadece bu cümle bütün dinleri, İslam dışındaki bütün ideolojileri, bütün fikir hareketlerini, bütün tanrıları yerle bir eden bir paroladır. Bir Müslüman bu lafzı söylediğinde, La ilahe illallah dediğinde, ben hayatımı yönetme yetkisini sadece Allah'a havale ediyorum. Onun hükmü, onun fermanı, emri ve yasağı dışında bir buyruk tanıyamayacağımı, böyle bir varlığın benim hayatıma hükmetme yetkisi bulunmadığını kabul ediyorum, itiraf ediyorum ve buna göre hayatımı düzenleyeceğimi ikrar ediyorum, tasdik ediyorum demektir. Dolayısıyla La ilahe illallah diyen bir insan bütün varlığıyla, hayatının her zerresiyle Allah'a teslim olduğunun bilincindedir. Bu şuurdadır. Böyle olması gerekir. Dolayısıyla ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendilerini tek bir kelimeye, yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye davet edildiklerinde neyi kabul ettiklerini bilerek kabul ettiler. Müşrik Arapları da neyi reddettiklerini bilerek reddettiler. La ilahe illallah diyen bir insan, ben artık putların her türlü isteğini, üzerimde hükmedecek her türlü putu reddediyorum demektedir. Ashab-ı kiram bu şuurla İslam'a girdiler ve hayatlarında tavizsiz bir şekilde gelecek bütün emir ve yasaklar noktasında Allah-u Teala'ya yüzlerini döndürdüler. Peygamber Efendimiz'e bu hususta biat ettiler, söz verdiler. Biz dediler, tek bir ilah, tek bir yaratıcı, tek bir hüküm koyucu olarak sadece Allah'ı kabul ediyoruz. Bunun dışında hiçbir otoritenin üzerimizde hakimiyetini kabul etmiyoruz diyerek Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. O halde La ilahe illallah demek, La ilahe illahu demek başlı başına bir baş kaldırıdır. Zulme, inkara, beşerin yani insanın insan üzerindeki hükmetmesine baş kaldırıdır. Bir insan Allah'a dayanıp ona inandığı zaman bütün her şeye sırtını dönebilecek. Aynı namaza başlarken iftidah tekbirinde olduğu gibi elinin arkasıyla bütün dünyayı geride bırakabilecek şekilde büyük bir güç ve irade sahibi olur. Onun huzuruna varan bütün her şeyi arkasında bırakabilir. Onu Rab olarak kabul eden başka hiçbir varlığın onun üzerinde hükmetmesine, nihai olarak her türlü düşüncesine, hareketine müdahale etmesine fırsat vermez. Bütün doğrular Allah ve Resulüne uygun olduğu müddetçe ona doğru gelir. Onlarla ters düşen, onlara rağmen olan hiçbir şey bir müminin, bir Müslümanın hayatında yer bulamaz. İşte bu ayet-i kerime böyle bir başlangıç cümlesiyle başlar. Kendisinden başka hiçbir tanrının bulunmadığı, hiçbir ilahın olmadığı, sadece kendisinin bulunduğu bir Allah. Öyle bir Allah ki El-Hayyul Kayyum. O haydır, diridir, canlıdır. Sizin put olarak, ilah olarak gördükleriniz, kendi ellerinizle yonttuğunuz heykellerden ibarettir ey müşrikler. Ey zavallı insanlar, sizin saygı gösterdiğiniz ve önünde eğildiğiniz insan olan diğer tanrılarınız da sizin gibi birer beşer olan tanrılarınız da ilelebet devam eden bir hay sıfatına, canlılık sıfatına sahip değildir. Onlar bir gün vardır, öbür gün yoktur. Önceden yoklardı, şimdi varlar ama tekrar yok olacaklar. O halde bir var bir yok olan, bir görünüp bir kaybolan, canlılığı kendisinden olmayan, başka şeylere muhtaç olan ve ilelebet ezelden ebede canlılığı devam eden tek yaratıcı, tek var, tek ilah olan Allah'a ibadet edin. O El Hay'dır. Bir de El Kayyum'dur. O hiçbir varlığın kendisine yardım etmesine ihtiyaç duymadan kendi varlığıyla ayakta kalan, her şeye var edip canlılık veren, onları idare eden ve bunu yaparken, onları gözetip yönetirken hiçbir şeye muhtaç olmayan, başka bir yerden desteğe ihtiyacı olmayan bir varlıktır Allah. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Bu da bu iki sıfatı tamamlayan bir başka sıfattır. Onu bir uyuklama veya uyku tutmaz, yakalayamaz. Yani Allah hay ve kayyum iken, canlı ve her şeyi idare ederken bir anlık dahi uykunun, gafletin içine düşmez. Rivayet edilir, Hazreti Musa rüyasında meleklere Rabbimiz hiç uyur mu diye sormuş. Bunun üzerine Allah Teala meleklere ona uyku bastırınca 3 kez uyandırmalarını ve onu uyumaya bırakmamalarını emretmiş. Sonra da Hazreti Musa'ya eline 2 dolu bardak almasını emretmiş. Hazreti Musa'nın uykusu geldikçe melekler onu dürtmüş, uyutmamış ve ellerinde bardak tutmaya çalışmış Hazreti Musa. Fakat bir müddet sonra uyku galebe çalmış ve ellerindeki bardak düşüp kırılmış. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya hitaben, "Ey Musa, eğer ben senin gibi bir varlık, bir insan, bir aciz olmuş olsam, bana da uyku veya uyuklama hali gelmiş olsa, şüphesiz bütün dünyanın nizamı, bütün kainat yerle bir olurdu, hepsi birbirine girerdi," diye onun anlayacağı bir örnek vermiştir. Gerçekten Allah bir an bile gaflete düşmeyecek, yaptığından habersiz olmayacak bir varlıktır. O her an yaptığı, yarattığı her şeyin farkında olan, şuurunda olan, canlılıkla, dirilikle, ikamesiyle, başında görüp gözetmesiyle bütün işlerini idare eden, sevk ve idare eden bir Rab'dir. İşte bu şekilde vasıfları anlatılmış bir Rabbin başka hususiyetleri de vardır. İnşallah önümüzdeki hafta yine bir ayet köşemizde Ayetel Kürsi'nin diğer cümlelerini, diğer kısımlarını işlemeye çalışacağız. Bir hadis. An Ebi Musa Abdillah İbni Kaysin el-Eş'ari radıyallahu anh anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne Allahe Teala yebsutu yedehu billeyli li yetube musi'uz nehari ve yebsutu yedehu bin nehari li yetube musi'un leyli hatta tatlu'a şemsu bin mağribihe. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için geceleyin kapısını açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek için de gündüz boyu kapısını açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. Hadis-i şerifte geçen Allah Teala'nın tevbeleri kabul etmek için gece ve gündüz elini açması demek, kuluna hadi bana tevbeni sun da kabul edeyim demesidir. Yani Allah günahkar kullarının, aciz kullarının sık sık kendisine dönmesini, tevbe etmesini, pişmanlık göstermesini istemektedir, beklemektedir. Böylece onların tevbesini bahane ederek kullarının hatalarını, isyanlarını, acizliklerini, kusurlarını affetmek istemektedir. Burada geceleyin tevbe eden insanın gündüzde, gündüzün tevbe eden insanın gecede bu tevbesini devam ettirmesi veya hatasından pişman olması aslında bir bütünlük göstermek içindir. Geceleri hata işleyen, günah işleyen bir insan en kısa zamanda, illa gündüzü beklemeye de gerek yok, pişmanlık ve samimiyet içerisinde Allah-u Teala'ya el açıp af dilemelidir. Gecenin ve gündüzün ayrıca zikredilmesi, bu tevbe için belli bir zamanın, mekanın bulunmadığını, kulun 24 saat 7 gün boyunca ömründe her yıl her dönem Allah'a müracaat etmesi için beklememesi gerektiğini, zaman geçirmeden en kısa zamanda tevbe etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ama şeytan bazen insana telkinlerde bulunur, vesveselerde bulunur ve der ki, ya sen günah işledin, bu günahtan daha önce tevbe etmiştin. Şimdi ne yüzsüzlükle tekrar işledin, artık tevbe etme. Daha sonra hepsini biriktir, vazgeçeceğin zaman tevbe edersin. Tamamen pişman olunca tevbe edersin deyip insanın tevbe etmesini geciktirmeye çalışır. Fakat Rabbimiz şeytanın bu oyununa karşı uyanık olmamızı istiyor. Şeytan bunu Allah Teala'ya saygısızlık olmasın diye bir kılıfa sokarak insana telkin eder. Halbuki Rabbimiz bir hadis-i şerifte geçtiği üzere hadis-i kutsi'de kulum bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden ve günahından dolayı kendisini hesaba çekecek olan bir Rabbi vardır buyurarak onu bağışlar. O halde kul olarak biz yaşadığımız müddetçe hata yapmaya müsait bir yapıdayız. Unutkan bir yapıdayız. Aciz, zavallı, durmadan aynı hataları tekrar etmeye müsait bir yapıdayız. O halde 100 kere de bozsak, 1000 kere de bozsak tevbemizi, bizim hataları bağışlayan bir Rabbimiz var diyerek tekrar ellerimizi açıp ondan mağfiret dilemeliyiz. Çünkü ondan başka gidecek bir kapımız yok. Bir kul tevbe etmeye üşenmediği müddetçe Allah onu affetmeye üşenmez. Sık sık ellerimizi açıp pişmanlıkla, gözyaşıyla tevbe etmeye çalışmalıyız. Tevbenin bizzat kendisi de bir ibadettir. Çünkü tövbenin içinde pişmanlık bulunduğu gibi, ihlas bulunduğu gibi kulun kendi acziyetini, Rabbinin büyüklüğünü hissetmesi vardır. Zaten ibadetin maksadı da budur. O halde Rabbimiz bizden kendisine dua etmemizi, isteklerimizi ona açmamızı, ondan istememizi istiyor. Tevbeyi de onun Rab oluşunun şanından bir parça olarak yine ona arz etmemizi, hatalarımızı ona dökmemizi ve bağışlanmamızı talep etmemizi murad ediyor. Biz kul olarak defalarca, yüzlerce, yüz binlerce defa benzer hataları işlesek ve o kadar sayıda tevbe etmiş olsak, tekrar bir hata işlediğimizde yine Rabbimize döneceğiz. Bu ölüm anına kadar, bu kıyamet kopana kadar böyle devam edecek. Rabbimiz sonsuz merhametiyle bizi nefsimizin ve şeytanın eline bırakmamış. Onların oyunlarına terk etmemiş. Dönün gelin ben sizi bekliyorum diyerek her zaman günahkar kullarına, münkir, müşrik, kafir, münafık kullarına kapıyı açık bırakmıştır. Bir ömür boyunca kul bu fırsatı değerlendirmeli ve son an, ölüm anı gelmeden önce tevbeye ve imana yönelmelidir. Vesselam. Bir kıssa. Bugünkü anlatacağım kıssa Ebu Hasan Harakani Hazretleri hakkında. Ebu Hasan Harakani Hazretleri bir gün şöyle bir kıssa anlatır. Anneleri hayatta ve bakıma muhtaç olan iki kardeş vardı. Sırayla annelerine hizmet ederler. Boşta kalan da Allah'a ibadetle meşgul olurdu. Bir gün kardeşlerden birisi Allah'a ibadetten o kadar haz aldı ki kardeşinden kendi nöbetinde de annesine hizmet etmesini rica etti. Kardeşi seve seve kabul etti. O gece ibadetle meşgul olan kardeş sabaha karşı uyuyakaldı. Rüyasında bir ses, "Kardeşini affettik, seni de onun hürmetine bağışladık," dedi. Hayret içinde kalan genç, "Ben Rabbime ibadeti tercih ettim. O ise annemize hizmet ediyor. Bu nasıl olur?" dedi. O ses, "Senin yapmış olduğun ibadete bizim ihtiyacımız yok. Oysa annenizin kardeşinin hizmetine ihtiyacı vardı," dedi. Bu kıssa ibadet mi, hizmet mi şeklinde insanın kafasında zaman zaman sorgulamaya sebep olacak bir durumu da anlatıyor. Gerçekten insanın en yakınları hizmete muhtaçken birisinin kalkıp sadece kendisine ait bir ibadetle meşgul olması doğru değildir. Fazilet hizmettedir. İnsan kendisine farz olan ibadetleri yerine getirdikten sonra en büyük nimete hizmet sayesinde ulaşır. Rabbim bize de hizmetin feyzini, bereketini nasip etsin. Bizi dinine hizmet eden, insanlığa şefkat, merhamet ve muhabbetle kol kanat gelen bahtiyar müminlerden eylesin inşallah. Gelecek hafta yine bir ayet, bir hadis ve bir kıssa programından ibaret olan Şebnem Kuşağı'nda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.